bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Küçük Şeyler, Üstün Dökmen, Sistem Yayıncılık, 3. Basım, Şubat 2005, İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Temmuz 2005, okuyan Sema Kendir. Küçük Şeyler, Profesör Doktor Üstün Dökmen. Bir süredir televizyonda Küçük Şeyler adlı bir program yapıyorum. Elinizdeki kitap bu programdaki bazı konuların genişletilmesi ve yeni konuların eklenmesiyle oluştu. Kitabın çerçevesi insan ilişkileri, iletişim hataları, yaşama sevinci, çocuklarla iletişim, eşlerle iletişim, rollerimiz, kadın erkek eşitliği. Bugüne kadar akademik kitapların yanı sıra kısmen akademik, kısmen popüler sayılabilecek iki psikoloji kitabı yazdım. İletişim çatışmaları ve empatiyle var olmak, gelişmek, uzlaşmak. Bunlar daha çok meslektaşlarıma, psikoloji ve psikolojik danışmanlık öğrencilerine yönelikti. Fakat bunun yanı sıra bu iki kitapta mesleği psikoloji olmayanlara da yönelmeye çalıştım. Buna rağmen alanı psikoloji eğitim olmayanlara bu iki kitap biraz teknik geldi galiba. Bazı okuyucularım kendileri için daha rahat anlaşılır bir kitap istediler. Elinizdeki kitapta bu öneriye uymaya çalıştım. Kitapta temel konulara, özellikle toplumun ihtiyacı olduğunu düşündüğüm ve seminerlerimde izleyenlerin etkilendiklerini gözlediğim konulara yer verdim. Pek çok kişi televizyonda Küçük Şeyler adlı programımızı izledi, beğendi. Kitap ve televizyon farklı şeyler. Televizyon renkli ama kitap da gerekli. Televizyonda paylaşamadığım, tartışamadığım konuları kitapta ele almaya çalıştım. Bu kitabın baskısında kullanılan ağaçlar için 100 adet ağaç doğaya iade edilmiştir. Küçük Şeyler, ön söz, kitap üzerine. Bir süredir televizyonda Küçük Şeyler adlı bir program yapıyorum. Elinizdeki kitap bu programdaki bazı konuların genişletilmesiyle ve yeni konuların eklenmesiyle oluştu. Kitabın çerçevesi insan ilişkileri, iletişim hataları, yaşama sevinci, çocuklarla iletişim, eşlerle iletişim, rollerimiz, kadın erkek eşitliği. Bugüne kadar akademik kitapların yanı sıra kısmen akademik, kısmen popüler sayılabilecek iki psikoloji kitabı yazdım. Bunlar İletişim Çatışmaları ve Empati ve Var Olmak, Gelişmek, Uzlaşmak adlarını taşıyor. Bu kitaplarda akademik çerçevede bilindik bilgilerin yanı sıra yeni sayılabilecek bazı görüşlerime, iddialarıma yer verdim. Bunlar daha çok meslektaşlarıma, psikoloji ve psikolojik danışmanlık öğrencilerine yönelikti. Fakat bunun yanı sıra bu iki kitapta mesleği psikoloji olmayanlara da yönelmeye çalıştım. Buna rağmen alanı psikoloji eğitim olmayanlara bu iki kitap, özellikle birincisi biraz teknik geldi galiba. Bazı okuyucularım kendileri için daha rahat anlaşılır bir kitap istediler. Elinizdeki kitapta bu öneriye uymaya çalıştım. Arada yeni şeyler söylesem bile büyük ölçüde teknik olmayan bir dil kullanacağım. Kitapta sözü edilen konularla ilgili tüm teknik bilgilere, bütün kurumsal görüşlere yer verilmeyecek. Temel konulara, özellikle toplumun ihtiyacı olduğunu düşündüğüm ve seminerlerimde izleyenlerin etkilendiklerini gözlediğim konulara yer verilecektir. Pek çok kişi televizyonda Küçük Şeyler adlı programımızı izledi, beğendi. Şimdi içimde bir endişe var. Kitap ne kadar akıcı ve anlaşılır da olsa yine de ekrandaki kadar keyif verici olmayabilir. Kitap ve televizyon farklı şeyler. Televizyon renkli ama kitap da gerekli. Televizyonda paylaşamadığım, tartışamadığım konuları kitapta ele almaya çalışacağım. Ayrıca kitap okumaktan vazgeçmiş, sadece seyrederek veya kitapları kasetten dinleyerek öğrenen bir topluma dönüşmemizden de endişe ediyorum. Bu endişeleri okuyucularımla paylaşmak istedim. Küçük Şeyler programı ülkemizde kişiler arası iletişim konusunda, aile rehberliği konusunda, belki bir anlamda koruyucu hekimlik konusunda ortaya çıkan sürecin halkalarından birisi. bu sürecin pek çok halkası var ve hepsi de çok önemli. Belki ilk halka Selim Sırrı Tarcan. İsveç'te incelemeler yapan Tarcan, yurda dönüşünde bu ülkedeki spor eğitimiyle, insan ilişkileriyle ilgili konferans vermiş. Birkaç izleyici gelmiş. Ertesi hafta Selim Sırrı flütle İsveç havaları çalacak diye ilan vermiş. Bu sefer salon dolmuş. O da biraz flüt çalmış. Sonra İsveç'i anlatmış. Bir başka önemli halka belki şu. Çocukluğumda haftada bir gün 5 dakika kadar radyoda birisi konuşur, çocukların nasıl yetiştirilmeleri gerektiğini anlatırdı. Konuşma bitince spiker, eğitimci Orhan Çaplı'yı dinlediniz derdi. Aklımda böyle kalmış. Sonra giderek yeni isimler çıktı ortaya. Bu alanda çok önemli bir halkayı Profesör Doktor Atalay Yörükoğlu hocamızın TRT'de yaptığı ve sunduğu Hata Kimde adlı bir program oluşturdu. Çocukların yetiştirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguluyordu bu program. Bütün bu büyüklerimizi rahmetle ve sevgiyle anıyorum. Özellikle tanıma onuruna eriştiğim Yörükoğlu hocamıza yazdıklarıyla çok değerli kitapları var, anlattıklarıyla ve tedavi ettikleriyle ülkemize olan katkılarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Sonra Doğan Cüceloğlu, benim Doğan abim, ailelerle, çocuklarla ilgili programlar yaptı, çok izlendi. Sonra benim yazdığım ve sunduğum Küçük Şeyler yayımlandı TRT'de. Yurt içinde ve dışında büyük bir izlenme oranı yakaladı bu dizi. Sanırım çok etkili oldu. O kadar ki tıpatıp taklitleri çıktı. Kırmızı koltuğuyla, dekoruyla, skeçleriyle benzerleri yapıldı. Bu olayın sevindirici olduğunu, bu tarzda programlar yapılmasının toplumun konuya ilgisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Küçük Şeylerin benzerlerinin daha yaygın bir şekilde ekranlarda görülmesini dilerim. Elinizdeki kitaba televizyondaki program ilham verdi. Bu yüzden dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Küçük Şeylerin yönetmen ve yapımcıları olan Sayın Muhammed Şimşek'e, Muzaffer Evci'ye ve Erol Yazıcı'ya, ayrıca eşine hocamla bir program yapsana diyerek konuyu bizlerin gündemine getiren Doktor Ersin Uçak Şimşek'e teşekkür etmek isterim. Benim açıklamalarım arasına serpiştirilmiş küçük tiyatrolar, skeçler küçük şeylere büyük renk kattı. Bu skeçlerin konularını ben belirledim, bazılarını yazdım. Bazılarını değerli senarist arkadaşlarım, örneğin Turgay Yıldız, Zehra Çelenk yazdılar. Değerli tiyatro sanatçısı arkadaşlarım Sükun Işıtan, Serhat Mustafa Kılıç Serji, Rıza Kara Ağaçlı, Elvan Kara Hasanoğlu, Ahmet Bacınoğlu, Sezin Akbaşoğulları ve Derya Keyfe teşekkür etmek istiyorum. Ara ara bazıları ekibimizden ayrılıp İstanbul'a gittiler, üzüldüm. Ve yine her zamanki gibi anneme, babama, öğretmenlerime, yurt içindeki ve dışındaki bütün izleyicilerime, ülkeme ve dünyaya teşekkür etmek istiyorum. Erdoğan Yenice kardeşim, hocam bizi de unutma dedi. Sistem yayıncılığa, Şermin Yenice'ye teşekkür etmek istiyorum. Hani Elgün yanında hatırım kalmasın diye. 1. Küçük şeyler üzerine bir öykü. 2 dost, 1 kuş. Kitaba bir öyküyle başlamak istiyorum. Bu öyküyü ben yazdım. Öyküm şöyle kıssadan hisseli olsun istedim. Kediyle ve Dimne'dekilere benzesin, Mevlana'nın öyküleri gibi bir şey olsun istedim. Olaya doğudan, doğrudan bakmaya çalıştım. Öyküm şimdilik yeni. Eğer yıllar sonra anlatılırsa mutlaka bir zamanlar diye başlayacaklar. Madem öyle, eskitilmiş tahtalar gibi öykümü şimdiden eskiterek başlayalım söze. Bir zamanlar bir ülkede iki arkadaş varmış. Bunlar pek haylazmış. Üstelik sürekli gevezelik ederlermiş. Çevrelerindeki büyükler bunlara o kadar çok evladım az ve öz konuşun demişler ki sonunda adları az ve öz kalmış. Az çok haylazmış. Öz de haylazmış ama iyi kötü ucundan kenarından okurmuş. Eski Yunan'dan, eski Roma'dan, eski Türk'ten kitaplar okurmuş öz. Ezop'u bile tanırmış. Yüz yüze görüşmemişler ama kalpten tanışmış o kısa, kambur, kekeme ama tatlı dilli Ezop ustayla. Neyse lafı uzatmayalım. Az ile öz günlerden bir gün kötü işlere bulaşmışlar, kötü adamlarla dolaşmışlar ve bir gün olanlar olmuş. Haydutlar azın ve özün gözlerini bağlayıp kaçırmışlar. Öyle az öteye değil, bir araca bindirip günlerce uzaktaki bir yere götürmüşler. Taştan bir odaya kapatmışlar. Odanın duvarında ufak bir pencere varmış, demirli. Bu pencereden bakınca yalnızca gökyüzü gözüküyormuş. Günlerdir gözleri bağlı yolculuk eden Az ile Öz çok yorgun düşmüşler ve nerede bulundukları konusunda en küçük bir bilgileri yokmuş. Haydutlar iki arkadaşı taş odaya koyduklarında gözlerini açmışlar. Öz hemen uyumuş. Az ne olur ne olmaz diye uyumadan beklemiş. Bir süre sonra Öz uyanmış ve Az'a ben uyurken ne oldu diye sormuş. Az hiçbir şey olmadığını söylemiş. Öz hiçbir şey duymadın mı görmedin mi demiş. Az hayır sadece pencereye bir kuş kondu demiş. Öz heyecanla nasıl bir kuştu demiş. Az bilmiyorum dikkat etmedim basbayağı bir kuştu. Tam göremedim sadece gagası gözüktü demiş. Öz gagası nasıldı diye devam etmiş. Az ne bileyim dikkat etmedim demiş. Öz bu duruma çok üzülmüş. Hay ben sana ne diyeyim, eğer o kuşun gagasına dikkatli baksaydın, şimdi nerede olduğumuzu bilebilirdik demiş. Az, saçma, bir gaga çok küçük bir şey, ona bakıp nerede bulunduğumuzu nasıl anlayabiliriz ki demiş. Öz, bu dünyada küçük şeyler yoktur, bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır demiş ve devam etmiş. Bu dünyada küçük şeyler yoktur, bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır. Bak eğer kuşun gagası uzunsa bizi Alma'nın, Alma yola çıktıkları kasabaymış. Kuzeydoğusundaki bataklık bölgeye getirmişler demektir. Uzun gagalı kuşlar suyun dibindeki solucanları, küçük kabukları toplar çünkü. Eğer kuşun gagası kısa, inci ve sivri ise ağaç kabuklarındaki böcekleri yiyordur. Söğüt bülbüldür örneğin. Bu durumda bizi güneydeki ormanlık bölgeye getirmişlerdir. Eğer gagası eğri, çapraz uçlu ise çam kozalaklarının pullarını ayıran bir çapraz gagadır. Bu durumda batıdaki çamlık bölgeye getirmişlerdir bizi. Eğer gagası kısa, kalın, güçlü ise tohumların, yemişlerin sert kabuklarını kırıyordur. Bu durumda Alma'nın kuzeybatısındayız demektir. Nerede bulunduğumuzu bilmek ise kurtulma yolunda ilk adım olabilir. Az duydukları karşısında hayretler içinde kalmış Öz'e. Küçük bir şeyden böyle büyük sonuçlar çıkarılabileceğini hiç düşünmemiştim. İyi de bütün bunları şimdiye kadar niçin bana öğretmedin? Öz, şimdiye kadar böylesine zor durumda hiç kalmadık da o yüzden. Bu dünyada her durumda işe yarayacak küçük bilgiler vardır. Uygun durumda uygun bilgiyi kullanırsan büyük sonuçlar çıkar ortaya. Küçük büyüğün anasıdır. Azlık çokluğun özüdür demiş. Küçük büyüğün anasıdır. Azlık çokluğun özüdür. Kıssadan hisse, öyküdeki önem. Büyük şeylere küçük adımlarla ulaşılır ve insan bedenine ve dünyaya hapsedilmiştir. Taştan bir hücrede gibidir. Çevresindeki pek çok küçük şeyi fark ettikten sonra özgürlüğüne kavuşabilir. Bir gün yıldızlara ulaşabilmek için bugün yeryüzündeki her şeyi değerlendirmeniz gerekir. Azlık çokluğun özüdür ve bir de şu. Evren bir bütündür, tektir. Belki bu yüzden evrende birbiriyle tamamen ilişkisiz iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde evren kalbini açar size. İşte Az ile Öz'ün öyküsü bunları anlatıyor bize. 2. Küçük şeylerin önemi. Yaşamda küçük şeyler. Yukarıdaki öyküde küçük şeylerin önemi anlatılmak isteniyor. Genelde büyük şeylere değer veririz. Ancak büyük şeylere ulaşabilmek için küçük şeylere, küçük adımlara ihtiyacımız vardır. Devasa büyüklükteki çığları ortaya çıkaran şey başlangıçtaki ufacık kar parçacıklarıdır. Bütün büyük ırmaklar dağlardaki sızıntılarla, çanak büyüklüğündeki gözelerle gözlerini dünyaya açarlar. Akira Kurosawa'nın çevirdiği Dersi Uzala adlı bir film vardı. Sibirya'daki ormanlara uyum sağlamış bir adamı anlatıyordu. Dersi Uzala ormanda bir ayak izi gördüğünde bu izin sahibinin genç bir insan mı yoksa yaşlı mı olduğunu anlayabiliyordu. Gençlerin ayak izlerinin arkası, yaşlarınsa ön tarafı daha derin oluyormuş. Çünkü gençler dik, yaşlılarsa öne doğru hafifçe eğilerek yürürlermiş. Benzeri şekilde iz süren kızılderililerde alışık olmayanların asla fark edemeyecekleri küçük ipuçlarından yararlanarak, örneğin genç sürgünlerin hangi tarafa eğildiğine bakarak onun gittiği yönü bilirlermiş. Yaşar Kemal'in İnce Memed'indeki Topal Ali, doğadaki küçük ipuçlarını okuma konusunda efsanevi bir güce sahiptir. Hayvanlarda belli bir türün üyeleri birbirinin tamamen benzeri olmaz. Aralarında çok küçük farklılıklar bulunur. Bu farklılıklar türlerin zaman içinde değişime uğramasına ve günümüzdeki tür zenginliğine yol açmıştır. Bununla ilişkili olarak genlerdeki diziliş farklılıkları da yaşamda vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Birbirinden çok farklı gözüken iki hayvanın genlerinin dizilişi arasında genelde çok az farklılık vardır. Yani genlerin sıralanışındaki küçük farklılıklar çok farklı türlerin ortaya çıkmasına yol açar. Benzer şekilde atomları oluşturan parçacıklarda ortaya çıkan bize göre küçük farklılıklar bambaşka elementlerin, maddelerin oluşmasına yol açmıştır. Fiziksel, biyolojik evrendeki küçük şeylerin büyük etkileri yaşamın her alanında, doğada, insanda, Kızılderili'den Hintli'ye, Eskimo'dan Türkiye, topraktan iklime hemen her yerde, her toplumda karşımıza çıkar. Hintliler alışık olmayan gözlerin göremeyeceği ufacık bir bulut kümesine bakıp muson yağmurunun başlayacağını bilirlermiş. Anadolu köylüsü de bir zamanlar belirli bir yönden çıkan küçük bulutları görür görmez sağanak geliyor diye harmanı toplardı. Hekimler en küçük belirtileri, dedektifler ulaşabildikleri bütün ipuçlarını değerlendirirler. Sonuçta ister bir ormanda, ister bir muayenehanede olalım, yaşamdaki küçük ipuçlarını fark ettiğimizde doğaya uyum sağlamamız, yarına kalmamız kolaylaşır. Aslında bu durumun farkındayızdır. Küçük şeylerin önemi geleneksel kültürümüzde bir mıh, bir tür çivi, bir nal kurtarır, bir nal bir süvari kurtarır özdeyişiyle ifade edilir. Ancak pratikte küçük şeylere ne ölçüde önem verdiğimiz ve özellikle küçük şeylerden mutlu olmayı ne ölçüde becerebildiğimiz tartışmaya açık bir konudur. Küçük ipuçlarını fark ettiğimizde doğaya uyum sağlamamız, yarına kalmamız kolaylaşır. İnsan ilişkilerinde küçük şeyler. Küçük şeyler doğa insan etkileşiminde olduğu kadar insanlar arasındaki iletişimlerde de önemlidir. Konuşurken tek bir kelimeye alınırız veya tek bir kelimeye seviniriz. Birbirimizin yüz ifadelerinden, en küçük mimiklerinden sürekli anlam çıkarmaya çalışırız. Karşımızdakinin sözleriyle mimikleri arasındaki küçük çelişkiler bizi çok ilgilendirir. Örneğin birisi bizi evine davet ettiğinde bu daveti yürekten mi yoksa usulen mi yaptığı konusunda ipucu yakalamak için onun yüz ifadesini inceleriz. Genelde davette bulunan gözlerini aça aça ve hafif yalvarır bir ifadeyle Allah aşkına gel bak gelmezsen ölümü gör diyorsa gitmemiz gerektiğine gönül rahatlığıyla karar veririz. Kadınların empatik becerileri niçin gelişmiş? İletişimde mimiklere dikkat etmek bazı canlı türlerinde özellikle insanlarda ilginç özellikler ortaya çıkarıyor. Örneğin yapılan araştırmalar genelde kadınlarda empatik becerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kadınların empatik becerilerinin erkeklerin empatik becerisinden daha yüksek olması kadın duyarlılığı kavramıyla açıklanabilir. İyi de kadınlar niçin daha duyarlı? Niçin erkeklere oranla daha iyi empati kurabiliyorlar? Kadınların erkeklere oranla daha iyi empati kurmalarının çeşitli nedenleri bulunabilir. Bir görüşe göre bu nedenlerden bir tanesi şu, bazı canlı gruplarında statüsü düşük olanlar saldırganlığa uğramamak için yüksek statülerin, örneğin liderin davranışlarını sürekli gözlerler. Benzer şekilde insanlarda da nice toplumda aile ortamlarında erkeğin statüsü kadınınkinden üstün olmuştur. Kadın erkeğin gözüne bakmak, onun sinirli olup olmadığını anlayıp kendini ona göre ayarlamak zorundadır. Aksi halde sözel ya da fiziksel saldırıya uğrayabilir. Erkeğin şu andaki davranışlarına bakıp az sonraki davranışlarını tahmin etmek zorunda olan kadın, giderek onun yüz ifadelerine, vücut diline daha duyarlı olmuştur. Bu durumda kadının empatik becerisinin gelişmesine yol açmıştır. Çevremizde vardı, maalesef hala var. Erkek akşam eve geldiğinde karısı kaygılı bir şekilde onun yüzüne bakar. Kocasının sinirli olup olmadığını, diğer bir ifadeyle eşref saatinin yerinde olup olmadığını anlamaya çalışır. Eğer evin beyi sinirliyse hemen çocuklarını uyarır, babanız sinirli aman ortalarda dolaşmayın dermiş. Küçük şeylerin toplamı doğada olsun, toplumda olsun daima büyük yakınlar doğuruyor galiba. yüzyıllar boyunca on binlerce kadın gökyüzünde kara bulut gözleyen çiftçiler gibi kocalarının yüzünde bir kararma, bir öfke belirtisi gözleye gözleye duyarlı hale gelmiş, empatik becerilerini geliştirmiş olabilirler. Erkeklerin büyük çoğunluğunda ya karım kızarsa korkusu bulunmadığı için böylesine bir duyarlılık gelişmemiş olabilir. Küçük şeylere dikkat öğrenilebilir. Kadınların empatik becerilerinin gelişmişliğinde bir biyolojik temel, bir genetik yatkınlık da bulunabilir. Ama kadın erkek ilişkilerinden kaynaklanan öğrenme, anneleri ve çevredeki diğer kadınları örnek almada etkili olmuş olabilir. Empati doğuştan sahip olunan bir özellik değildir. Araştırmalar, kadın erkek herkesin empatik becerisinin eğitim yoluyla geliştirilebileceğini, empati kurmanın öğrenilebilen bir şey olduğunu göstermektedir. Dikkat konusuna ayrıntılı olarak girmeden bu konuda klasik bir araştırma sonucuna değinmek istiyorum. Belli mesleklerdeki kişiler meslekleriyle ilgili şeylere giderek daha fazla dikkat eder hale geliyorlarmış. Örneğin terziler insanların elbiselerine, berberler saçlarına, ruh sağlığı uzmanları yüz ifadelerine daha fazla dikkat ediyorlarmış. Bir tiyatro salonunu küçük bir deliği bir saniye açıp kapatarak bir tiyatrocuya gösterdiğinizde seyirci yoğunluğunu, bir itfaiyeciye gösterdiğinizde ise salonda kaç kapı olduğunu algılıyormuş. Bunlar ve benzeri örnekler küçük şeylere dikkat etmenin aslında öğrenilebilen bir şey olduğunu göstermektedir. Belirli ortamlar, belirli yaşam koşulları bize bazı şeylere özellikle dikkat etmeyi öğretir. Bildiğim kadarıyla biz Türkçe'de kara iki ad veririz. Kar ve kırç. Kırç diş diş olmuş eski kardır. Eski Moğollarda ise 30'a yakın kar adı vardır. Kültürlerdeki bu farklılıklar yaşam şartlarından kaynaklanıyor olsa gerek. Bence bu konudaki en çarpıcı örnek her toplumun kendi üyelerini birbirine benzemez, öteki toplumları ise benzer algılamasıdır. Çinliler birbirine benzer mi? Küçük yaşlardan itibaren yakın çevrelerindeki insanların Çinliler birbirlerine benzer mi sorusuna Doğu ve Orta Asya dışında oturan pek çok kişi evet cevabını veriyor. Ama Çinlere sorduğunuz zaman onlar da biz Çinliler birbirimize benzemeyiz. Batılıların hepsi birbirine benzer derlermiş. Bize göre Zenciler, Çinliler birbirine benzer. Ama biz benzemeyiz. Niye? Galiba olayın açıklaması şu. İçinde yaşadığımız toplumda küçük yaşlardan beri yakından tanıdığımız çok sayıda insan vardır. Böyle olunca bunların yüzleri arasında küçük farklılıkları yakalayabiliriz. Yeterli sayıda Çinli ile yeterince uzun süre birlikte kalmadığımız için de Çinlerin yüzleri arasındaki farklılıkları fark edemeyiz ve hepsinin birbirine benzediğini düşünürüz. Küçük farklılıkları yakalayamamak ötekileri yanlış algılamamıza, zaman zaman da mutsuz olmamıza yol açar.